Ayrım 29.
Son derece yoksul bir halde küçücük bir odada ölmüştü Worsell. İngiliz dostları cenaze masraflarını ödediler. İtalyanlar, Ruslar, Polonyalılar, Almanlar sırayla onun naaşını mezarlığa kadar taşıdılar. Mütevazı mezara kızıl bir bayrak örtülmüştü. Cenazeden sonra Krasotski, Liza'ya Worsell'in son günlerini anlattı. Astım nöbetleri cılız vücuduna ölümcül darbeler indiriyordu. Hastanın başından ayrılmıyordum. İşaretlerle Mazzini'yi yanına çağırdı. Mazzini yaklaştı, öğretmenim ve dostum Worsell güçlükle duyulan sesiyle bizden, Polonya'da dahil olmak üzere tüm halkların kurtuluşu uğruna son nefesimize dek savaşacağımıza dair ant içmemizi istedi. Ant için dedi, dar divandan doğrularak yüzü büsbütün değişmişti. Taşkın bir umut, sarsılmaz bir inanç belirmişti yeniden canlanıp aydınlanan gözlerinde. Uzun bir suskunluktan sonra Liza, karısı ve çocuklarına bir vasiyet bırakıp bırakmadığını sordu. Vasisi Mazzini, onun dikte ettiği vasiyetini ve dostlarına son mektuplarını yazarken aynı soruyu kendisine yöneltti. Onlara söyleyecek hiçbir şeyim yok diye yanıt verdi ölen dostumuz ve duvara döndü. Ne kadar sert bir ceza, adeta bir lanet gibi geliyor kulağa dedi Liza. Worsell'in oğlu etkin bir Rus memuru. Kızı bir kontla evlendi ve onun servetine konan karısı ise sadece ona yardım eli uzatmamakla kalmadı, çocuklarıyla birlikte onu reddetti. Herzen bu tür insanlar için onlar kafamızdan çıktıkları gibi kalbimizden de çıkmak zorundalar derken çok haklıydı dedi üzüntüyle Krasotski. Liza Bakunin'den söz etmeye başladı. Liza'ya göre ki Herzen de buna katılıyordu, Rus otokratı 40 yaşındaki 2. Alexander, Bakunin gibi insanları özgür bırakabilecek türden reformlara başvurmaya cesaret edemeyecek, dolayısıyla genel afta çıkmayacak. Zavallı varlığını sessizlikle sürüklemeye mahkum biri olacak ve insanlık yararına hiçbir şey yapamayacak. Bakunin ve fikirdaşlarını Çar'ın elinden almak zorundayız. Bunun için hiçbir şey esirgemeyeceğim. Ona para gönderin. Krasotski, Liza'ya araştıracağına ve sürgünün kaçmasına yardımcı olacağına dair söz verdi. Şimdi sık sık Liza'yı ziyaret ediyordu. Mosolova'nın yeşil bahçeli güzel evi, zengin semti Primrose'un tipik evlerinden biriydi. Tüm sakinlerinin yaşamı konuk odasında, pelüş perdeler, divanlar, yastıklar ve pahalı kılıflar içindeki ağır koltuklar arasında geçiyordu. Duvarda içinde av, at koşusu ve köpekler resmedilmiş altın çerçeveli tablolar, taş basmalar asılıydı. Liza evi kiraladı ve içinde hiçbir değişiklik yapmadı. Bu ev onun için yolculuk esnasında mola verilen bir otelden farksızdı ve her an uzun bir yolculuğa çıkabilirdi. Krasotski, Liza'yı çoğunlukla yerlerde gülüp cıvıldaşarak, Buddle adındaki siyah gri yapma İskoç tavşanıyla oynayan küçük kalkık burunlu Asya'nın çocuk odasında buluyordu. Zayıf yapılı, çilli İrlandalı dadı Peggy de o sırada masada bir şeyler dikiyordu. Gelişiyle evdeki herkesi daima sevindiren Sigismund, daima şöminenin yanındaki küçük çocuk taburesine oturuyordu. 25 yıldır yoksun olduğu bu rahat, sakin atmosferde yüzü aydınlanıyordu. ''Ben hala Worsell ve onun gibilerini düşünüyorum.'' dedi ona bir seferinde Liza. ''Onların gizemli ruhlarının derinliklerine bakmak istiyorum.'' Liza, seralarda yetişmiş taze leylaklarla dolu vazolara yaklaştı. ''Bakın, bu çiçeklerin dörder yaprağı olur. Bunlar bizim olağan kalplerimiz. İşte beş yaprağı olan bir çiçek. Onlar az sayıdadır ve onları bulmak mutluluk işareti sayılır. Bunlar seçkin ruhlar.'' Liza yüzünü çiçeklere bastırdı ve sustu. Peggy dikişi erteledi ve akşam yemeğini hazırlamak üzere mutfağa yöneldi. Asya, pelüş tavşanı göğsünde, yatağının üzerinde öylece uyuyakalmıştı. Krasotski hiç kıpırdamadan oturuyordu. Yorgun yüzünde şaşkınlık vardı ama sadece Liza'yı düşünüyordu. Aniden anladı ve sevinç duydu. ''Ben bu kadını seviyorum ve artık onsuz yapamam.'' O kendi yüreğinin küçük, mütevazı bir leylak çiçeği olduğundan ve dört değil, beş yapraktan oluştuğundan habersiz. Britanya Müzesi 1857 yılında kendisi için özel olarak inşa edilen dev binaya taşındı. Büyük Britanya'nın bu hazinesinin girişini çok sayıda sütun süslüyordu. Oradaki her şey, imparatorluğun ve sömürgeciliğin haşmetini yansıtmaya dönüktü. Karl dünyanın en büyük kütüphanesine sahip olan bu müzenin görkemli okuma salonunu çok beğendi. kubbe şeklindeki tavanı doğanın eşsiz ürünü olan insan beyninin yaratıcılığının özgün simgesiydi. Okuma salonunun tüm devamlı ziyaretçilerinin sabit yerleri vardı ve ziyaretçiler bu yerleri kendileri seçiyordu. Marx kataloglar standının hemen yanındaki girişin sağ tarafına düşen 5. masayı seçmişti. Üzerinde SV No 7 yazıyordu. Marx'ın siyah, gür saçlı kocaman kafası, sağlam, kısa burnu, derin parlak gözleri müzenin ziyaretçilerinin dikkatini çekmişti. Ama bu saatlerde Karl hiç kimseyi fark etmiyordu. İlham ateşi ve sözcüklerin esiriydi şu anda o. Marx yaşamı boyunca en büyük zevki kendini düşünmeye vererek almıştı. Ona göre bu beceri insan ruhunun zirvesiydi. Hegel'in sözlerini sıklıkla anımsıyordu. Bir caninin suç düşüncesi bile göklerin tüm sihirlerinden daha yüce ve önemlidir. Ancak Marx'ınki her zaman bir faaliyetin, üretimin başlangıcıydı. Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisi kitabını hazırlıyordu. Kapitalist üretim tarzını ortaya çıkışından itibaren inceliyordu. Karl da bu kitabı yazma fikri daha 1843 yılında Paris'te doğdu ve daha sonra bu onun tüm yaşamını etkiledi. Marx ailesinin öylesine çok gereksinim duyduğu bu kitabın telifinden bile vazgeçmeye hazırdı. Yeter ki bu eser yayınlanabilsin. Kütüphane salonunun mutlak sessizliği içerisinde Marx, Adam Smith ve David Ricardo'yu yeniden okuyarak çok sayıda yeni inceleme, istatistik raporları, sanayi ve teknolojinin durumu hakkındaki gazete yazılarını, kısa bir süre önce Kaliforniya ve Avustralya'da bulunan altın madenleri konusundaki haberleri inceleyerek onlarca politik ekonomi tarihi kitabını gözden geçiriyordu. Engels de aynı dönemde kapitalist toplumun içsel yapısını yakından inceliyordu. Marx onun çıkardığı sonuçlara büyük değer veriyordu. Bu süreçte Londra, burjuva toplumunun çelişkilerini ve krizlerini anlamak için kusursuz bir rasathaneydi. Marx bu zirveden düşüncelerinde tekrar tekrar tüm dünyayı geziyor, kapitalizmin gelişimi ve çöküşünün yasalarını olağanüstü bir girişkenlikle ortaya çıkarıp açıklıyordu. Marx genellikle akşam saat 7'ye kadar Britanya Müzesi'nin okuma salonunda kitapların başında kalıyordu. Aşılamaz bir tütün içme arzusu onu sıklıkla rahat koltuğundan kaldırıp bitişikteki sigara içme salonuna götürüyordu. Kötü kaliteli ucuz sigarasını zevkle sarıyor ve acı dumanı yavaş yavaş içine çekiyordu. Bazen uzun yorucu beyin faaliyetinden sonra en sevdiği şairlerin şiirlerini tekrar okuyarak dinleniyordu. Daha ilk gençlik yıllarından Arhelius'un gururlu, mücadele yansıtan sözlerini anımsıyor ve seviyordu. Yüreğim, yüreğim, çirkin bir sırada durmuş felaketler önünde senin, canlan ve karşıla onları göğsünle ve vuralım düşmana. Varsın her yerde pusuların çemberi olsun, sen mert dur, titreme. Bazen Lesage, Paul de Kock'a ve Dumas, babanın inanılmaz serüvenlerle dolu sürükleyici romanları onu esir alıyordu. Karl'ın had safhada yorgun beynini bu tür işler her zaman dinlendiriyordu. Walter Scott'un tarihi romanları da onun bir o kadar hoşuna gidiyordu. Bu romanlarda Jane'in İskoç atalarının öykülerini de buluyordu. Marx'ların Grafton Terrace'da kiraladıkları ev geniş ve rahattı. Dean Street'te yoksulluk ve kötü şartlar altında geçen uzun yıllardan sonra Karl ve ailesi ilk defa görece rahat koşullarda yaşıyorlardı. Ancak son yıllarda verdikleri kayıplar, her ne kadar da yakınlarına bunları hatırlatarak üzmemeye çaba gösterse de Jenny'nin ruhunu kemiriyordu. Mush'un ölümünden 3 ay sonra doğan Güleç, olağanüstü güzel bir kız olan 3 yaşındaki Tusi'yi özel bir sevgiyle kucaklıyordu. Ölen oğlu için babası da çok üzülüyordu. 1858 yılının yaz ve sonbaharı Marx için yine çok yoğun ve sıkıntılı geçiyordu. Genellikle sabah 4'e kadar çalışıyor ve karaciğer hastalığının nöbetleri onu sık sık yatağa düşürüyordu. Borçlar kabarıyordu. Gazeteci, kasap, manav, doktor, rehin sandığı ödemesi, ayakkabıcı ve kömürcü bir kabus gibi ailenin peşindeydi. 1858 yılında Tomsk'ta 4. derecede bir yazı memuru olarak devlet hizmetine başlamıştı Bakunin. Bu sessiz şehirde fazla büyük olmayan bir köy evi satın almıştı. Liza bu bilgileri Herzen'den almıştı ve derhal Sibirya'ya mektup yazdı. Ama Bakunin onu yanıtlamadı. Ama bu, Liza'nın onun Sibirya'dan kaçmasına yardım etme kararını hiçbir şekilde etkilemedi. Herzen ve Krasovski canlı bir katılımla kaçış planını somutlaştırmaya koyuldular. Bir seferinde Liza Wilhelm Wolff'un Londra'da olduğunu duydu ve onunla görüşmeye karar verdi. Hem ruhsal olarak hem de dış görünüşüyle onu çok değişmiş buldu. Uzun sürgün yılları ve hastalık, devrimin yakın zamanda gerçekleşeceğine dair umutların suya düşmesi, Lupus'u yaşlandırmıştı. Somurtkan ve sinirli olmuştu. Devrimin yenilgisi bir savaşçıyı en zorlu sınamadan geçirir. Gelecekte zaferin kaçınılmaz olduğunu bilse de, geçen yıllarla birlikte dayanma gücü de erir. Tüm yaşamını adadığı idealinin gerçekleştiğini kendi gözleriyle görememe düşüncesi, yenilgi sırasında kaçınılmaz bir surette ortaya çıkan ihanetler, korkaklıklar, yalpalamalar. Tüm bunları yaşamak kolay değildir. Yaşlılıkta bir ayağın artık çukurdayken, memleket hasreti daha da yıkıcı ve çekilmez olur. Lupus, yaşamın temposunu kaçırmamaya çalışarak, yaşananların muhasebesini yapabilmek için büyük bir özenle çalışıyordu ve çok okuyordu. Komünist fikirlerin doğruluğuna, Komünistler Birliği'nin kurulduğu günlerdeki kadar sarsılmaz bir inanç besliyordu. Ancak sıkça hüzünleniyordu. İnsanlığın yükselişini göremeyeceğim ve yıldızsız bir gecede öleceğim diye düşünüyordu. Yaşlanınca onu sinirli, yalnız bir ihtiyara dönüştüren, tüketilmemiş, yoğun sevgisinin tamamını şimdi Marx ve ailesine, Engels ve ortak davaya sadık kalan az sayıdaki dosta yöneltmişti. Mütevazılıktan da öte olan bir İngiliz kasabasında oturuyor ve Londra'ya nadiren geliyordu. Liza yazılı bir notla onunla Kristal Sarayı'nın 10 yıldan uzun bir süre önce bir zamanlar kafesinde birkaç ilginç saat geçirdikleri Brüksel'in Huber pasajına can bolluğu bakımından öyle çok benziyordu ki sömürgeci sergisinde buluşmak üzere anlaştı. Zemini de cam olan uzun salonlarda serginin ziyaretçileri dünyanın en güçlü sanayisine sahip imparatorluğun ele geçirdiği zenginliklerle tanışıyorlardı. Hemen girişte Hint bölümü vardı. Büyük Britanya tacının eşsiz elması, yeraltı zenginliklerinin örnekleri, kömür, gümüş, değerli taşlar, bakır, altın, dolap ve vitrinlerde duruyordu. Pirinç, meyve, çay, Hint toprağının verdiği her ürün. Yanlarına açıklayıcı etiketler iliştirilmiş, şeffaf sandıklara kilitlenmiş olarak sergileniyordu. Bütün bunlar köleleştirilmiş, ızdıraplar içerisindeki halkın mutlu yaşam gösterisi için sahneye çıkarılmışlardı. Çok tehlikeli bir zanaat olan denizden ince çıkartmak bile yıkanmak kadar zevkli, oltayla balık tutmak kadar kolay bir iş gibi sergileniyordu. Dünyada bunun kadar kurnaz ve aldatıcı bir müze daha var. Nerede biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Öyleyse ben söyleyeyim. Roma'da Papa'nın eski sarayı Lateran'da, dedi Wolff Liza ile birlikte sergi salonunu gezerken. Orada saygın monarklar, misyonerlerin Asya, Afrika ve adalardaki kahramanlıklarını yüceltiyorlar. Roma'daki Papa'nın kutsal egemenliğini tanıdıktan sonra putperestlerin, Budistlerin ve Müslümanların üzerine ceza affının nasıl yağdığının reklamı yapılıyor. Tıpkı onun gibi buradaki sergide de malların fiyat listelerini çarpıcı bir şekilde vurgulayarak, ki bunlar sömürgelerden sürekli çalınan zenginliklerdir, fotoğraf ve renkli resimler asarak bizi yerli halkların İngiliz sermayesinden ne denli çok kazandıklarına inandırmaya çalışıyorlar. Wolff başlangıçta sergiye tiksinerek bakıyordu. Sonra öfkesi de eklendi buna. Ziyaretçilere bir bakın, imparatorluklarının egemenlik alanına ve gücüne hayran kalan, onunla gurur duyan İngilizler. Asfaltın, yağın, kürklerin, kömürün ve Britanya adası için yaşamsal bir ihtiyaç olan ve dünya çapında sürtüşmelere neden olan petrolün nereden geldiğini öğreniyorlar. Liza Wilhelm Wolff'un sözlerini şaşkınlıkla dinliyordu. İngiltere'nin gelişimi ve ekonomisi konularında böyle bir bakış açısıyla daha önce hiç karşılaşmamıştı. Görüyor musunuz, standtan standa gezerek geleceğin tüccar ve sanayicileri ne ile ve nasıl ticaret yapabileceklerini görüyorlar. Geleceğin askerleri ve sömürge memurları imparatorluğun sınırlarını öğreniyorlar. Geleceğin denizcileri rıhtım olabilecek adaları arıyorlar. Geleceğin politikacıları büyüdüklerinde bu gösterişli araçları var olan düzenin lehine ya da aleyhine bir propaganda unsuru olarak kullanacaklar. Liza ve Wolff vitrin vitrin Malta'dan Güney Afrika'ya, iklim ve bitki örtüsü bakımından İngiltere'ye çok benzeyen Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan, Trinidad ve Jamaika'ya dek gezerek Britanya'nın sayısız sömürge zenginliklerini inceliyorlardı. Haritanın ve Hindistan'ın yeraltı zenginliklerinin örnekleri karşısında uzun süre durdular. Palmerston'ın sömürge politikasının özünü size birkaç genel cümleyle anlatmamı ister misiniz? Diyor ki, İngiltere paraya kıyıp dünyanın her tarafına uygarlık götürüyor. Bizim fabrikalarımız, büyük çiftliklerimiz ve doklarımız sömürülen halkların ekmeğini kazanmasını sağlıyor. Biz Britanyalılar onları kendi kültürümüzle onurlandırdık. İngilizlere göre misyonerler ise karanlık uçurumların dibindeki meşaleler. Oysa gerçek şu ki Hindistan iflas etmiş bir durumda ve acı çekiyor. Haklısınız dedi Liza. Hüzünlü gözlerini kocamanca açıp Lupus'un kuru elini minnetle silkerek. Ama bunu daha önce ben nasıl düşünemedim? Sergiyi gezdikten sonra Liza ve Wolf kafeye gittiler. Wolf son derece yorgun görünüyordu ve ortada bir neden yokken öfkelenmeye başladı. Nefes darlığı konuşmasını engelliyordu. İçinde ince çiçeği likörü bulunan kapaklı bir şişe çıkarıp ölçerek su bardağına birkaç damla damlattı ve bir nefeste içti. Kendini daha iyi hissettiğinde konuşma yeniden başladı. Liza ona Bakunin'in durumunu anlattı. Haklısınız. Sibirya'dan kaçması için ona yardım etmeli. Çarlar haindir. Politika ise sebatsız parendelerle doludur. Bildiğiniz gibi ben de elimi çabuk tutarak kaçmıştım ve de böyle kurtulmuştum. Uzak doğuya çalışan tüccarlarla konuşacağım ve neler yapılabileceğini öğreneceğim. Tomsk'tan Vladivostok çok uzak değil sanırım diye düşlere daldı Liza. Zeki ve duygulu biri olan Wolf, onun susup da söyleyemediği her şeyi anlamıştı. Onun yanında Liza kendini öylesine hafif ve rahat duyumsuyordu ki, ''Bayan Marx'ın neler yaptığını biliyor musunuz? Kocasıyla birlikte son yıllarda birçok acı ve sıkıntı yaşadıklarını duymuştum birilerinden. Birkaç kez onları ziyaret etmeye karar verdim ama rahatsız etmekten çekindim.'' Wolf'ün yüzü hüzünlendi. ''Ne demiş atalarımız?'' diye ciddileşerek yanıt verdi. Tanrılar seçkin olarak yarattıkları kişilere özellikle daha da acımasız davranıp onları sınamadan geçirir ve ruhlarını çelikleştirirmiş. Karl Marx için zengin olmak çok kolaydı ama o demir gibi güçlü prensiplerinden ve dünyaya bakış açısından asla vazgeçmedi. Onun gibi insanlar felaketlerin içinde güçlenir ve sırf kendilerine ve politik bakış açılarına sadık kalabilmek için en büyük yoksulluklara katlanırlar. Liza başıyla Lupus'un sözlerini onayladı ve bu sırada düşünceleri Bakunin'e kaydı. Kısa bir süre önce diye devam ediyordu Wolf. Marx prensibini dile getirdi. Hiçbir engeli aldırmadan hedeflerime yürüyeceğim ve burjuva toplumunun beni para makinesine çevirmesine izin vermeyeceğim. Doktor Marx şu anda neler yazıyor? Uzun yıllardır politik ekonomi konulu kitabı üzerine çalışıyor. Kendisinin sıklıkla yokluğunu çektiği nesne hakkında birçok şey var kitapta. Nedir bu? Para. Bu konuda ondan fazla bilgisi olan biri yoktur herhalde ama yine de Marx'ta bu incelediği nesneden hiç yok diye bitirdi garip bir gülümsemeyle Wolf. Liza ve Wolf kafeden çıkarak yakınlardaki Kensington bahçelerine yöneldiler. Az rastlanan güzel bir sonbahar günüydü. Sisin beyaz, şeffaf buğusu renkleri yumuşatarak gökyüzünü sarıyordu. Yollarda denizden gelen taze esinti ağaç yapraklarını hafifçe sallıyordu. Küçük otlaklardaki koyunlar yavaş yavaş otları kemiriyorlardı. Wolf ve Liza neredeyse hiç konuşmadan etraflarındaki görüntüyü izleyip tadını çıkararak bahçenin sınırına dek geldiler. Burada artık kocaman Hyde Park başlıyordu. Orada çok sayıda sabık veya müstakbel denizcinin, yaşlı ve çocukların oyuncak kayık, gemi ve yatlarını yüzdürdükleri küçük bir göl vardı. Kıyıda eğitilmiş köpekler ciddi bir edayla kuyruklarını onaylarcasına sallayarak sahiplerinin hareketlerini izliyorlardı. Oyuncak gemiler önlerine çıkan yelkenli kayıkları devirerek su yüzeyini aşınca sahipleri de gölcüğün diğer tarafına koşup kıyıya yanaşmaları için onlara yardım ediyordu. Birkaç çılgın bu konuda kendi kendini yetiştirmiş proje mühendisi kendi modellerini denemek için lastik çizmeleriyle suya girdiler. Rüzgarın hızlanması aniden bir fırtınaya yol açtı ve kazalar oldu. Suyun üzerindeki beyaz gemicikler burada çırpınıp duran martılar arasından güçlükle seçiliyordu. Liza ve Wolf oyuncak gölcüğünün yanında durarak uzun süre filoyu izlediler. Hyde Park'ın kapısında Lupus'un Londra'ya bir dahaki gelişinde görüşmek üzere ayrıldılar. Bakunin'i düşünmek Liza'ya rahat vermiyordu. Bir defasında düşünde onu tıpkı Brüksel'deki haliyle gördü. Boyu posu yerinde toplu, her zaman biraz terli olan cildi, soğuk açık renk gözleri, içinde parmaklarını gezdirmenin oldukça zevkli olduğu dalgalı kumral saçları, düşünde gerçekte hiç olmadığı kadar sevgi dolu, nazikti ve ağır ağır diz çökerek Liza'ya sarı nergisler verdi. Liza sabah uyandığında bu düşün ne anlama geldiğini bir türlü çözemedi. Michelle'in yakınlığını duyumsama isteği peşini bırakmıyordu. "O benim dostluğumdan kuşku duyuyor herhalde ve yanına gitmeyişim onu şaşırtıyordur," diye düşünüyordu Liza. Öğleyin birlikte Herzen'e gitmek üzere kendisine uğrayan Krasotski'ye kararlı konuştu. "Bakunin beni bekliyor ama gururlu biri olduğu için bana bunu yazmıyor. Benim yerim onun yanında sürgünde olmak. Sibirya'ya gidiyorum." "Dekabristlerin eşleri ve kız arkadaşları da böyle yapmışlardı. Siz onlarla hısımsınız," dedi üzüntüsünü saklamadan Sigismund ve kendisini büyük bir düş kırıklığına uğratan karar hakkında daha fazla bir şey söylemedi. Aynı gün ikisi Finchley Road'da beş çayına davetliydiler. İki katlı bir evin önündeki küçük bahçede ev sahibinin bütün ailesi yuvarlak masanın etrafına toplanmıştı. Bir zamanlar Herzen ailesi tarafından Consuelo lakabı verilen pek çekici olmayan, basık yüzünde ördek gagasını andıran dikkat çekici bir burnu olan genç, düzgün yapılı bir kadın Natalia Alekseyevna Ogaryova çay servisi yapıyordu. Molvida Meysenburg artık yoktu. Ogaryov ve karısının gelmesi üzerine kendini fazlalık hissederek Herzen'in evini terk etmişti. Ancak Herzen'in sadık ve özverili dostu olmayı sürdürüyordu. Neredeyse tüm şiirlerini ezbere bildiği ve hayranı olduğu Nikolay Platonovich Ogaryov'un karısına karşı duyduğu antipatiyi bir türlü aşamıyordu Liza. Mosolova'nın Ogaryov'un ilk karısı Maria Lvovna ile akraba olduğunu öğrendiğinde Liza'ya karşı gösterdiği kırıcı umursamazlığın dozunu artırmıştı. Ve şimdi iki kadın birbirlerine soğuk bir şekilde selam verdiler. Herzen saklama gereksinimi duymadığı bir sevinçle Liza'yı yanına oturttu. Krasotski Ogaryovlar ile konuşmaya başladı. Çan, kolokol, gürültüyle çalıyor. Bu gerçek bir tehlike çanı dedi Herzen ve arkadaşının Londra'da yayınladıkları savaşçı yayın organı hakkında. Varşova'dan mektup aldım. Buradaki yayınlarımızın getirilmesi hala çok zor diye söze karıştı Natalia Alekseyevna. Bütün faaliyetlerde doğrudan yer aldığını konuklara belli etme isteğiyle. Liza yanı başında oturan Herzen'in büyük kızı Tata'yı kendine doğru çekti. Hüzünlü yüzünde dalgın, düşünceli bir ifade olan masum görünümlü kıza başarılı olduğu resim konusunda sorular sormaya başladı. Tata resimde kusursuzdu. Hizmetçi çaydanlık ve kapkacağı götürüp herkes masadan kalktığında Herzen sesini alçaltarak Liza ile konuştu. Size bir sürpriz hazırladım. Bir mektup ve kimden dersiniz? Bakunin'den dedi güçlükle Liza ve elini delicesine çarpan yüreğine götürdü. Mektupta benim için bir şeyler yok mu? Yok ama oldukça beklenmedik başka şeyler var. Sararıp solan Liza bir parça kendine gelince nedir o diye sordu. Ve Herzen o anda Liza'nın hiçbir zaman hiç kimseye söylemediği gerçeği anladı.